Ayrım 20 Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 237. 27. Bölüm İason'un Hikayesi A. Bir zamanlar Teselya'da Eison adında bilge ve iyi yürekli bir kral hüküm sürerdi. Bu kral karısı Alkimede ve küçük oğlu İason'la beraber mutlu mesut yaşamaktaydı. Silahlı savaşçılardan bir ordu kurarak üzerine yürüyen kötü kalpli kardeşi Pelias'a karşı direnemeyip tahtı teslim etmesi ve karısıyla çocuğunu yanına alarak gizlice krallıktan kaçan Aeson'un hükümranlığı uzun sürmedi. Tahttan indirilen kral uzak bir ülkeye sığındı ve İason daha güvenli bir yere gönderilebilecek yaşa gelinceye dek gizlice burada yaşadı. Merhametsiz Pelias'ın nihayetinde İason'un peşine düşüp onu öldürmeyi arzulayacağından emin oldukları için oğullarını Centaur Hiron'a emanet ettiler. Bilge eğiticiye gencin gerçekte kim olduğunu söylediler ve İason'u ileride kendilerine yapılan haksızlığın intikamını alma arzusuyla yetiştirmesi için yalvardılar. Hiron delikanlıyı kendi usta olduğu her konuda eğitti. Genç prens erkekliğe adım attığında Centaur'un en cesur ve en becerikli öğrencilerinden biri oldu. İason'a amcasının zorbalığı defalarca anlatılmıştı. Genç ailesine yapılan haksızlığın intikamını almanın ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Fakat bilge öğretmeni işgalciyle yüzleşecek kadar güçlenip kuvvetlenene kadar beklemesini öğütledi. Hiron delikanlının kendi başının çaresine bakabileceğine kanaat getirdiği vakit içindeki intikam arzusunu tatmin etmesini tembihleyerek İason'u yanından gönderdi. Yine de öğrencisini kendisine haksızlık eden adam dışında kimseye zarar vermeme konusunda sıkı sıkı tembihledi. İason öğütlerine uyacağına söz verdi ve kılıcını kuşandığı gibi memleketine doğru yola koyuldu. İason babasının krallığının yolunu tuttuğunda bahar mevsimiydi. Yağmurlar bütün nehirleri taşırmış ve aşılmalarını güç kılmıştı. Bir gün bir nehrin kıyısında durmuş karşıya en rahat nereden yüzebileceğini düşünüyorken taşkın suları kara kara seyreden bir yaşlı kadın gördü. İason nazikçe seslendi ve onu nehrin karşısına taşımayı teklif etti. Beklenmeyen bu yardım teklifi canı gönülden kabul gördü ve İason korkusuzca nehrin en sığ yerine daldı. Hızlı akıntı ve hantal yükü nehri geçmesini hayli zorlaştırdı ki nihayet karşı kıyıya ulaşan İason dinlenebilmekten büyük sevinç duydu. Islanmak İason'u rahatsız etmemişti fakat çarıklarından birini nehirde kaybettiğini fark etmek onu oldukça üzdü. Kayıp çarığı aramak fayda etmeyeceğinden yoluna tek çarıkla devam etti. Fakat öncesinde yaşlı kadına veda etmek için durmuştu ki kendini artık iki büklüm titrek bir ihtiyarın yerine güzeller güzeli, haşmetli bir kadının huzurunda buldu. Şaşkına dönmüş delikanlı yüce Hera'nın yanından bir an bile ayrılmayan tavus kuşunu görmese dahi kadının asaletli endamı onun bir tanrıça olduğunu düşünmesine yeterdi. İason yaşlı kadının bu dönüşümü karşısında çok korkmuştu. Fakat Hera zarifçe gülümsedi ve korkmamasını söyledi. Çünkü ona yardım ve koruma vaat etmeye gelmişti. İason şükranlarını sunmaya fırsat bulamadan tanrıça gözden kayboldu. Cesaretini toplayan ve zaferden emin olan İason yoluna devam etti. Kısa süre sonra memleketine geldi ve tapınakta toplanmış büyük bir kalabalığa rastladı. O gün Kral Pelias özel adaklar adıyordu ve halka açık şenliklerin düzenleneceği tüm kente duyurulmuştu. İason tapınağa akın eden kalabalığa karıştı ve amcasına bir hayli yaklaştı. Bu sırada kral İason'un varlığından habersiz adaklarını adıyordu. Tören sona erince Pelias etrafına toplananlara şöyle bir baktı ve İason'u görür görmez beti benzi attı. Yeğenini tanımamıştı ancak kahin tarafından karşısına çıkacak tek çarıklı bir delikanlıya dikkat etmesi hususunda uyarılmıştı. İçten içe ürperse de korkusunu belli etmemeye çalışan Pelias yabancıyla konuştu ve ona adını sordu. İason korkusuzca amcasının karşısına dikildi ve nesebini açıklayarak gaspçının derhal tahtı terk etmesini ve ihtiyar Aeson'a hakkı olan krallığı geri vermesini talep etti. Pelias bu mert delikanlıya herkesin içinde karşı çıkmaya cesaret edemedi. Fakat gücünden ve servetinden vazgeçmeye de niyeti yoktu. Kurnaz bir adam olan Pelias, İyason'u tatlı sözlerle kandırmayı denedi. Ve derhal tahttan mahrum edilmiş kral ve kraliçeyi getirmek üzere adamlarını yollayacağına söz verdi. Bu esnada da yeğeninin sarayda kalması için ısrarcı oldu ve onu akşam düzenlenecek muhteşem ziyafette kraliyet ailesine katılmaya davet etti. İyason'u yeme içme ve eğlenmeye ikna etmek zor olmadı. Kurnaz Pelias'ın yiyecek ve en kaliteli şaraplar ikram ettiği yeğeninin kanı amcasına ısındı ve uzun zamandır içinde yanan intikam hırsı sönmeye başladı. Ziyafette ozanlar kahramanların yiğitliklerini söyledi ve ihtiyar bir müzisyen pek çoğunun çalmaya çalıştığı meşhur Altın Post'un hikayesini anlattı. Altın Post'un peşinde sefere çıkanlardan hiç kimse neden başarısız olduğunu anlatmak için geri dönmedi. Yaşlı müzisyen meşhur Post'un bir zamanlar iyi kalpli Poseidon'un Phrixos ile Helle'ye üvey anneleri İno'nun gazabından kaçmaları için gönderdiği bir koça ait olduğunu anlatırken İyason hevesle dinledi. Bahsi geçen İno, bebek Dionysos'a şefkatle bakan İno'nun ta kendisiydi. Gel gelelim üvey çocuklarına karşı bir o kadar merhametsizdi. Öz anneleri Nefele, kral Atamas ondan sıkıldığı ve İno ile evlenmeyi arzuladığı için sürgüne gönderilmişti. Çocuklarının horlandığını ve ihmal edildiğini öğrenen zavallı anne, kendisine yardım etmesi için Poseidon'a yalvardı. Bunun üzerine denizler tanrısı altın postlu bir koç yolladı. Phrixos ve Helle bu koça binerek gaddar üvey annelerinden kaçtı. Lakin yalnızca Phrixos Kolchis'e ulaştı. Çünkü koç denizin üzerinden uçarken Helle dalgaların metrelerce aşağıda kalmasından korkmuş ve birdenbire altın post parmakları arasından kaymıştı. Koçun sırtından kayarken ağabeyi onu yakalamaya çalıştı. Fakat çok geç kalmıştı. Talihsiz genç kız o gün bugündür Hellespont olarak anılan yerde denize düştü. Phrixos Kolchis sağ salim vardı ve koçu Poseidon'a kurban ederek altın postunu bir ağaca astı ve gece gündüz koruması için başına bir ejderha dikti. Bu hikayeyi dinleyen İyason karşısına yiğitliğini sınamak için bir fırsat çıktığı hissine kapıldı. Derhal yola çıkması için Pelias'ın dil dökmesine gerek bile kalmadı. İçten içe başına musallat olan yeğeninin sağ dönemeyeceğinden emin olan kurnaz kral, İyason'un yiğitliğine övgüler yağdırdı ve gelmiş geçmiş en büyük kahraman olarak anılacağını iddia etti. Hiçbir yardımı esirgemeyeceğine söz verdi ve nitelikli tayfalara sahip bir gemi vermeyi teklif etti. Fakat genç serüvenci bu meseleyi sakin kafayla düşününce amcasının sergilediği nezaket gösterisinden kuşkulanmaya başladı. Bu nedenle öğüt almak için Zeus'un Dodona'daki tapınağına gitti. Burada konuşan Meşe adında bir kahin bulunmaktaydı. Bu mevzuyu danışmasının ardından Hera'nın halen onu koruduğunu ve altın post için çıktığı seferde ona yardımcı olacağını öğrenmek yüreğine su serpti. Ardından konuşan Meşe ona iri dallarından birini kesmesini ve oyarak gemi başı yapmasını buyurdu. Ayrıca sefere çıkacağı gemiyi sıradan ağaçlardan kesilen tahtalardan değil de Pelion dağında yetişen çam ağaçlarından elde edilen tahtalardan inşa etmesini de tembihledi. İyason hazırladığı gemi başının konuşabildiğini ve her mevzuda ona akıl verebildiğini fark etti. Gemi hazırlanır hazırlanmaz gemi başını Pruva kısmına bağladı ve böylece hafızalarda yer edecek yolculuğuna çıktı. Gemisine Argo, kendisi de dahil olmak üzere yoldaşlarına ise Argonotlar ismini verdi. Yoldaşları arasında yiğitlikleriyle nam salmış pek çoğu vardı. Herakles, Admetus, Castor ile Pollux, Meleagros, Orpheus ve Thesus. Her biri yeni serüvenler için can atıyordu. Hiçbirinin bunca kahramanın yardımını alan İyason'un altın postu ele geçireceğinden kuşkusu yoktu. Pelias bile gemiyle yol alanları seyrederken korkusuz genci daha zorlu bir sefere yollamış olmayı diledi. Kolchis'e yaptıkları seyahat hem karada hem denizde pek çok tuhaf olaya sahne oldu. Argonotlar ilk felakete Herakles içme suyu getirmek için Hylas adındaki delikanlıyla karaya çıktığı sırada yaşadı. Pek çok kez kahramanlardan birkaçının yiyecek ve su için karaya çıkması gerekmişti. Ve her seferinde kısa bir molanın ardından yolculuk derhal kaldığı yerden devam etmişti. Bu kez yeni küreklere ihtiyaçları vardı. Bu yüzden yanına en sevdiği yoldaşı Hylas'ı alan Herakles gidip yeni kürekler getirmeyi önerdi. Kendisi ağaç kesiyorken Hylas'ı da içme suyu bulmaya gönderdi. Delikanlı uzun süre dolandıktan sonra suları berrak ve serin olan bir pınara rastladı. Serin sulara hayran kalan genç burada fazlaca oyalandı. Pınarda yaşayan periler Hylas'ın güzelliğine vurulunca onu göndermemeye karar verdiler. Böylece Hylas suya eğildiği vakit onu hafifçe derinliklere çektiler. Herakles uzun süre Hylas'ın dönmesini bekledikten sonra onu aramaya koyuldu. Fakat ıssız ormanın hiçbir yerinde Hylas'ın izini bulamadı. Defalarca seslenmesine karşın hiçbir yanıt alamadı. Çünkü bu sırada Hylas pınarın yeşil derinliklerindeydi ve dostunun seslenişlerini işitemiyordu. Herakles Hylas'ı kaybettiği için çok üzüldü ve sefere devam etmeyi reddederek evine bir başına yürüyerek döndü. Başka bir defasında İason Trakya'da karaya çıktı. Burada birkaç harpyanın ama kral Phineus'a eziyet ettiğini öğrendi. Yarı kadın yarı kuş olan bu yaratıklar zavallı kralın önüne konulan bütün yemekleri yayıyor ya da ziyan ediyorlardı. Phineus ancak gizlenerek bir şeyler yiyebiliyordu. Zavallı kral bu yaratıklar yüzünden sefil bir hayat sürüyordu. Boreas'ın kanatları olan iki oğlu, İason'u harpyaların öyküsünü yoldaşlarına anlatırken duyunca derhal ama Phineus'a yardım etmeyi önerdiler. Kılıçlarını kuşanıp menfur kuşların üzerine uçan kardeşler onları Trakya'dan kovarak çok uzaklardaki bir adaya sürdüler. Böylece harpyalar bir daha kralı rahatsız edemedi. Dipnot, İason'un gemisi adını inşa eden kişiden almış olabileceği gibi bu isim Argos kentinden de geliyor olabilir. Bir diğer ihtimal ise hızlı ya da beyaz manasına gelen Argo kelimesidir. Simplegadların öyküsü buzdağlarının yuvarlanması ve çarpışmasına bir gönderme olabilir. Güvercin olayı ise Nuh efsanesi dahil pek çok efsanede kendine yer bulmuştur. Yirmi bölüm. İason'un hikayesi B. Yolculuğu sırasında bir defasında İason tunçtan tüyleri olan ve keskin metal tüylerini argonotların üzerine yağdıran ve bazılarını ciddi şekilde yaralayan bir kuş sürüsünün saldırısına uğradı. İason çok geçmeden anladı ki silahları bu müşkül düşmanlara karşı işe yaramıyordu. Böylece her zaman ona akıl veren gemi başına danıştı. Gemi başının tavsiyesine uyan kahramanlar, kuşlar gürültüden korkup uzaklaşana ve bir daha dönmeyene dek kılıç ve mızraklarını kalkanlarına sertçe vurdular. Argo Simplegadlara ya da çarpışan kayalara yaklaştığında İason, Phineus'un sözlerini anımsadı. Phineus, İason'a buradan geçmeden evvel gemisinden daha yavaş olan bir güvercini göndermesini öğütlemişti. Eğer güvercin kayaların arasından kolaylıkla uçabilirse, gemi de çarpışan adaların arasından parçalanmadan geçebilirdi. Argonotlar bu tehlikeli noktaya geldiklerinde İason önden bir güvercin gönderdi. Tedirginlik içerisinde uçuşunu seyretti. Güvercin sadece bir kuyruk tüyünü kaptırarak kayaların arasından süzülünce gemisini de hemen arkasından yürüttü. Çarpışan adaların geri sekmesinin ardından açılan aralıktan geçerken ölümcül kayalar geminin yalnızca pupasını sıyırdı. Yıkıcı güçleri aralarından hiçbir geminin sapasağlam geçmemesine bağlı olduğu için adaların sahip olduğu kötücül güç artık bozulmuştu ve böylece adalar denizin dibine sıkıca zincirlenmiş oldu. Argo nihayet Kolchis kıyılarına ulaştı ve İason Kral Aeetes'e altın postu ele geçirme arzusundan söz etti. Sahibinin doğal olarak muhteşem postunu yabancıların en cesuruna dahi vermeye niyeti yoktu. Yine de Argonotlara nazik davrandı ve hatta İason tunç doynaklı ateş püskürten iki boğayı yakalayıp bir koşuma vurabilirse altın postu ona hediye edeceğine söz verdi. Tabii ardından da Ares için kutsal olan bir miktar toprağı sürmesi ve Kadmos gibi ejderhanın dişlerini toprağa ekmesi gerekiyordu. Son olarak ekilen dişlerden çıkacak silahlı devleri alt etmesi ve ardından altın postu koruyan ejderhayı öldürmesi gerekecekti. Bu kadarı kesinlikle bir kahramanı caydırmaya yeterdi. Fakat Hera'nın yardımına güvenen İason, kralın şartlarını kabul etti ve onu hiç hayal kırıklığına uğratmayan gemi başına danışmak için gemisini bıraktığı sahile indi. Yolda kralın kızı Medea ile karşılaştı. Medea yabancı delikanlının güzelliğine vurulmuştu ve onu kendisiyle evlenmeye ikna etmeyi umuyordu. Medea çok güzel bir kızdı. Aynı zamanda bir büyücü olması nedeniyle İason ve arkadaşlarını uzak diyarlardan buralara kadar getiren macerada kuşkusuz paha biçilemez bir müttefikti. Kısa süre içerisinde Medea şiddetle yardıma ihtiyacı olan genç kahramanımıza sadakat yemini etti ve sihirli güçleriyle yardımına koşacağına söz verdi. Büyük görev için belirlenen gün gelip çattığında İason Medea'dan aldığı hırçın boğaları zararsız kılan ve kolayca koşuma vurabilmesini sağlayan tılsımla korkusuzca ateş püsküren boğalara yaklaştı. Ardından tunç toynaklar altında ezilmesini bekleyen şaşkın bakışlar arasında İason araziyi sürdü. Ejderha dişlerini ektikten sonra elinde kılıcı hazır vaziyette zırhlarıyla topraktan bitecek devlerin saldırısını bekledi. Parlak mızrakların kendisine doğrultulduğunu görünce ya Medea'nın tılsımı işe yaramazsa diye düşünen İason'un kalbi hızla çarpmaya başladı. Büyücünün kendisi bile bir anlığına güçleri sevdiği adamı düşmanlardan kurtaracak mı diye şüpheye düştü. Zırhlı adamlar tam saldıracakken İason, Medea'nın talimatlarına uyarak ortalarına bir taş attı. Devlerin birbirlerine dönmesiyle her birinin helak olmasıyla sonlanan büyük bir kavgadır koptu. Medea'nın eşlik ettiği kahramanımız ardından hızla altın postun asılı olduğu ağaca doğru ilerledi. Burada hazineyi koruyan ejderhayı uyutmak için bir tılsıma ihtiyacı olacaktı. Öncesinde uyku nedir bilmeyen gözler bir kapanır kapanmaz İason parmak ucunda canavarın arkasına geçti ve kafasını kesti. Sonrasında postu yıllardır asılı durduğu yerden alıp arkadaşlarının tedirginlik içerisinde dönmesini beklediği Argo'ya götürmekse çocuk oyuncağıydı. Elinde altın postla döndüğü zaman derhal yelken açmaya hazır olmalarını söylediği için arkadaşları çoktan küreklerin başındaki yerlerini almıştı. İason Aietes'e vaatlerine rağmen güvenmediği için dönüş hazırlıklarını gizlice yapmıştı. İason ve Medea ganimetleriyle birlikte gemiye binince kürekçiler tüm güçleriyle küreklere asılmaya başladılar. Böylece gemi sessizce ve hızla limandan ayrıldı. Aietes kısa süre sonra Yunan gemisinin altın post kızı ve en vahimi de tek oğlu ve varisi Apsirtus'la beraber Kolkis sahillerini terk ettiğini öğrendi. Böylece derhal kraliyet gemisine kürekçiler yerleştirdi ve Argonotların peşine düştü. Kaçak gemi hızla yol alıyordu fakat yine de kralın gemisi ona yetişmeye başladı. Aradaki mesafenin giderek kapandığını görünce ümitsizliğe kapılan İason, büyücüden sihirleriyle yardım etmesini istedi. Argonotların akıbeti Medea'nın umrunda değildi. Fakat İason'dan ayrılarak babasının sarayına dönmeye de hiç niyeti yoktu. Bu yüzden kralın kendisini ele geçirmesine engel olmak için her türlü yola başvurmakta geri durmadı. Erkek kardeşi Apsirtus'u öldürdü ve cesedini parçalara ayırarak tek tek denize attı. Tek oğlunun parçalarını gören Aietes cesedi uygun bir şekilde defnedilebilsin diye parçaları toplamak için durdu. Kralın bu şekilde oyalanması Argonotlara kaçma imkanı tanıdı. Zavallı kral Kolkis'e döndü ve tanrılara merhametsiz kızını cezalandırması için dualar ederek Apsirtus'u toprağa verdi. Argo muvaffak yolcularıyla Teselya'ya ulaştığında dönüşlerinin büyük şaşkınlığa ve neşeye neden olduğunu gördüler. Kral Pelias geri döneceklerini sanmıyordu ve tek çarıklı delikanlının onu daha fazla rahatsız edemeyeceğinden de emindi. Bu nedenle İyaso'nun tek bir çizik almadan üstüne üstlük altın post gibi çok değerli bir ganimetle döndüğünü gören kralın keyfi iyiden iyiye kaçtı. Artık hükümranlığının sona geldiğini biliyordu. İyason babasının adına krallığı tekrar geri istediğinde Pelias tahtı esas sahibine bırakmak zorunda kaldı. İhtiyar Aison böylece sürgünden çağrıldı ve tahta geçirildi. Fakat öyle ihtiyarlamış ve elden ayaktan düşmüştü ki taht onun için bir şey ifade etmiyordu. Tahta çıkmayı da istemeye istemeye kabul etti. İyason karısından sihrini ihtiyar kral için kullanmasını istedi. Sevdiğini hoşnut etmek için can atan Medea, Aison'u yeniden gücünün kuvvetinin yerinde olduğu dönemine döndüreceğine söz verdi. Büyücü gençlik ve sıhhat kazandıracak iksiri hazırlamak için yeni ay vaktinden başlayarak 9 gece ard arda bayırlara gitti ve büyülü özelliklerini yalnızca kendisinin bildiği bitkileri topladı. Ardından ormanın en izbe köşesinde bir kazan kurdu ve gece gündüz durmadan aheste aheste yanan bir ateş yaktı. Büyülü bitkileri, acı sularını salan çiçekleri, doğunun Irak yerlerinden topladığı taşları ve her yanı çevreleyen okyanustan aldığı toprağı, ay ışığında topladığı kırağını, bir baykuşun başını ve kanatlarını, bir kurdun da iç organlarını kazana attı. Sonra birkaç parça kaplumbağa kabuğuyla bir erkek geyiğin ciğerini, bunlar dirençli hayvanlardır, ve insanoğlunun 9 kuşağından fazla yaşayan bir karganın başını ve gagasını ekledi. Bütün bunları bir zeytin dalıyla karıştırarak kaynattı. Dalı kazandan çıkardığında üzerinde yeni yapraklar bitmiş ve meyve vermişti. Hazırlıkların tamamlanması ve dolunayın çıkmasının ardından Medea ihtiyar Aison'un yanına aldı ve tüm mahlukların uyuduğu, rüzgarın bir tek dalı kıpırdatmadığı vakit gece yarısında ormana gitti. İhtiyar adamı otlardan hazırladığı bir yatağa yatırdı ve derin bir uykuya daldırdıktan sonra boğazını keserek uyuşuk yaşlı kanın boşalmasını sağladı. Sonra da yaranın içerisine kazanındaki sıvıları boşalttı. Bu sıvılar kralın güçsüz bedenine aktıkça kral olağanüstü bir değişim geçirdi. Saçları ve sakalı artık beyaz değildi. Yeniden gençliğindeki parlak renklerine kavuşmuşlardı. Soluk benzi yeniden delikanlılığındaki kanlı canlı haline döndü. Güçten düşmüş uzuvları ise altın çağını yaşayan bir kahramanın gücüne erişti. Pelias'ın kızları Aison'u gürbüz bir adama dönüştüren bu mucizeyi görünce Medea'ya kendi babalarını da gençliğine döndürmesi için yalvardılar. Büyücü İyason'un babasına ettiği gibi Pelias'a da yardım etmeye söz verdi. Kaynar suyla doldurduğu bir kazanı hazırladı ve sihirli iksir için gerekli malzemeleri koyuyormuş gibi yaptı. Pelias'ın sadık fakat fazlaca saf kızları babalarını öldürdü ve Medea'nın tembihlediği gibi onu kazanın içine koydular. Fakat ona gençlik vermek bir yana, büyük bir arzuyla uzatmayı diledikleri yaşamına kendi elleriyle son vermiş oldular. Medea'nın dillere destan güzelliği ve sihirli güçleri İyason'un uzun yıllar boyu ona sadık kalmasını sağladıysa da sonunda İyason ondan usandı ve Kroys adında bir genç kızla evlenmeye hazırlanıyordu. Bu isteğine razıymış gibi davranan ve bu kalpsizliğine duyduğu öfkeyi gizleyen Medea geline güzel ama zehirli bir entari yolladı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Kroys bu cömert hediyeye çok sevindi. Fakat giyer giymez talihsiz genç kızı şiddetli bir titreme aldı ve kısa sürede ölümüne neden oldu. Daha sonra Medea kendi elleriyle İyason'un Kroysa'dan olma çocuklarını öldürdü. Böylece geride İyason'un sadakatsizliğini anımsatacak hiçbir şey kalmayacaktı. Ve ejderha arabasıyla Atina'ya kaçtı. Burada Teseus'un babası Kral Aegeus'a sığındı. Kral geçmişinden haberdar olmadığı ve güzelliğine tutulduğu için Medea ile evlendi ve onu kraliçesi yaptı. Böylece Medea burada uzun seneler boyu yaşadı. İçini pişmanlık ve çaresizlik kaplayan İyason mutsuz bir hayat sürdü ve zamanının çoğunu sahilde ağır ağır çürümeye yüz tutan Argo'nun yanı başında geçirdi. Bir gün ani bir rüzgar geminin gevşeyen kirişlerinden birini yerinden söktü ve İyason'un başına düşen kiriş onu oracıkta öldürdü. Böylece Argonotların seyahatleri ebediyen son buldu. Medea'nın büyülerini, karanlığın dehşetlerini tecessüm eden gizemli bir ilaha Hekate'ye ettiği dualar yardım ederdi. Dört yol ağızları ve mezarlıklar Hekate'nin uğrak yeriydi. Cadıların ve büyücülüğün tanrıçası olduğundan yalnız geceleri dolanırdı ve onu yalnızca köpekler görebilirdi. Gece vakti havlayan köpek onun yaklaştığını haber verirdi. Euripides'in Medeyasını Augusta Webster, William C. Lawton ve Woodhull İngilizce'ye çevirmiştir. 21. ayrımın sonu. Sayfa 250.